Ayrım 8.
Oysa ataerkil düzen, ideal anne imgesini kızgınlıktan tamamen arınmış olarak görmek istemektedir. Bu nedenle anne olan kadınlar doğal engellenmişlik ve kızgınlık duygularıyla birlikte derin suçluluklar da yaşarlar. Bu, bir kadın için son derece yıpratıcı bir çelişkidir. Anne olduğu andan itibaren adeta doğal insanca duygularını sınırlamak, sadece şefkat, sevgi püskürten bir makine olmak zorunluluğunda hisseder kendini. Bu durum insan doğasına tamamen aykırı, kültürümüze özgü bir ütopyadır. Kültürümüz bir kadın için anne olmayı en ulvi şey ve tek sevinç kaynağı olarak romantize etmiştir. İsteyerek, seçerek olunduğunda anne olmak bir kadına gerçekten son derece ulvi, mutluluk dolu anlar yaşatabilir. Ancak annelik sorumluluğu kadının tüm hayatını uzun yıllar süresince şekillendiren oldukça ciddi bir dönemeçtir. Toplumun yarattığı kutsal anne tapınağının öbür yüzündeki sayısız kısıtlamalar, engellenmişlikler, özveriler, yılgınlık, sürekli başkalarını öne sürerek ikincil bir arka planda yaşama zorunluluğu, bir kadının durumuna ve konumuna yönelik olarak hissedebileceği kızgınlıklara yol açabilir. Toplumumuz anne romantizmiyle kadınların bu engellenmişliğini yüceltir ve görmezlikten gelmeyi yeğler. Çocuk yetiştirmenin sadece annelerin omzuna bırakıldığı durumlarda, annelerin taşıdığı yük ve sorumluluk kaçınılmaz yorgunluk, tükenmişlik duyguları oluşturur. Annelerin bundan kaynaklanan kızgınlıkları insanca ve olağandır. Ancak kadına ve özellikle anne olan kadına olumsuz duyguları, engellenmişliği, tükenmişliği, kısıtlanmayı, dolayısıyla da kızgınlığı yakıştırmayan toplum, annelerin bu duyguların yok saymaktadır. Böylelikle tüm bu duyguların üstüne anneye bunları hissettiğinden dolayı bir de suçluluk duyguları yüklenmektedir. Ne yazık ki tüm bu çelişkiler içinde bocalayan anneler, yüklenmiş oldukları olumsuz duyguları ve kızgınlığı boşaltma aracı olarak ev içi çatışmalarına yönelmekte, duyulmak istenmeyen engellenmişliklerini ve kızgınlıklarını eşlerinden veya çocuklarından çıkarmaktadırlar. Oysa engellenmişliğin, kısıtlanmışlığın, kızgınlığın duyulması ve doğal duygular olarak bunlara kulak verilmesi, bu duyguların iri ve ürkütücü gibi görünen cüsselerini epeyce ufaltır. Yumuşak, koruyucu anne imgesiyle bir türlü bağdaşmayan kızgınlık duygusu, toplumsal değerlerin içselleştirilmesi sonucu kadınların da içten içe kendilerini kötü ve suçlu hissetmelerine neden olur. Onlara yetersizlik duyguları yaşatır. Oysa koruyuculuk, şefkat ve sevgiyle birlikte kızgınlık da yaşanabilir. Bunlar birlikte yaşanabilecek son derece doğal, insanca duygulardır. Kadınların ezeli ruhsal koruyuculuğu. Ruhsal koruyuculuk, başkalarının kimliğini, ruhuna zarar vermeyen davranışlarda bulunmak veya herhangi bir şekilde zarar geldiğinde yaralarını sarmak, onarmak demektir. Ruhsal koruyuculuk, başkalarının ruhunu hoş tutan, taltif eden söz ve davranışlarda bulunmaktır. İlişkilerin verimli, keyifli ve geliştirici olması açısından bakıldığında son derece önemli olan bu özellik ataerkil düzen tarafından sadece kadınlara mahsus ve kadınlara ait bir görev olarak belirlenmiştir. Temelde bu anneden beklenen bir görevdir. İdeal olarak anne çocuklarının ruhsal koruyucusudur. Onların kişiliğine ve ruhuna zarar veren davranışlarda bulunmaz ve herhangi bir şekilde zarar geldiyse de şefkat, anlayış ve sevgiyle yaralarını sarar ve onarır. Bu idealleştirilmiş anne imgesi kadının kimliğinde yaygınlaşır ve genelde kadınların çocuklarında ötesinde herkesin ruhsal duygusal koruyucusu haline gelirler. Duygusal ve ruhsal koruyuculuk verimli toprak gibidir. Verimli toprakta yeşeren bitkiler gibi ruhsal ve duygusal koruyuculuklar da içinde bulunanları yeşertir ve geliştirir. İlişkilerin verimliliği ve geliştiriciliği açısından son derece önemli olan bu özellik karşılıklı olduğu sürece gerçekten sıcak, keyifli ve geliştirici bir ortamdır. Sevgi ve yakınlık üretir. Oysa ataerkil düzenin çifte standardı bu özelliği sadece kadınlara mahsus atfetmiştir. Erkeklerde de bu tür davranışların gerekliliği yeterince vurgulanmamıştır. Ruhsal ve duygusal koruyuculuk göstermeyen kadın, çevresince kadınsı değil, bencil ve saldırgan olarak nitelenirken, bu özelliği göstermeyen ve tam tersi yaralayıcı sözler ve davranışlar gösteren erkekler, erkekse olmak adı altında genelde toplumun hoşgörü ve anlayışına sığınırlar. Gerçekten de kadınların ruhsal koruyuculuğu, annenin ve toplumun ruhsal sağlığının vazgeçilmez değerde bir ögesidir. Kadınların ve bazı erkeklerin bu değerli boyutu, aile fertlerinin verimli ve sıcak ortamda yaşaması, gelişmesi, sevgiyi, saygıyı, özveriyi, başkalarının hakkına da saygı duymayı, dostluğu öğrenmeleri açısından son derece önemlidir. Kadın dostluklarında karşılıklı yaşanan bu özellik, erkek kadın ilişkilerinde çoğunlukla tek yönlü ve kısıtlı olarak yaşanmak zorunda kalır. Özellikle son zamanlarda kadınların iş hayatına giderek daha çok girmesiyle iş ortamları daha insanca boyutlara gelmekte, çalışanların şirketlere sadece maddi katkıda bulunmaları değil, aynı zamanda şirket içinde herkesin mutlu, keyifli ve verimli çalışması da giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Kadınların ruhsal ve duygusal koruyuculuğunun olumlu ve verimli tarafları yanında kadınlar için kısıtlayıcı ve verimsiz yönleri de bulunmaktadır. Ezeli ruhsal koruyuculuğu kimliğinin önemli bir parçası olan kadın, zor durumlarda otomatik olarak kendinden önce karşı tarafı düşünmeye koşullanır. Kızgınlık ve kavga esnasında karşı tarafı eleştirdiği veya suçladığı için karşı taraf üzüleceğinden, kadın geleneksel olarak üstlendiği ruhsal koruyuculuğunu yerine getirememiş olur. Bu da bir kadın için frenleyici, engelleyici bir durumdur. Vericilik şemsiyesi altında kadınlar kendi duygularının sorumluluğunu almak yerine karşı tarafın duygu sorumluluğunu taşırlar. Ayrıca kültürel anlayışa göre kadının kendisi için bir şeyler istemesi, kendi duygularına sahip çıkması halen toplumca bencillik olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bir kadın yumuşak ve koruyucu olmayı reddettiğinde, kendisi için bir şey talep ettiğinde ve kızgınlığını gösterdiğinde toplum tarafından kabul görmemekten, kadınsı olmamakla suçlanmaktan korkar. Kadınsı olmamak veya bencil olmak gibi tanımları giymek veya bunlarla suçlanmak kadının kadınlığını tehdit edip onu ürküttüğü için kadınlar genelde doğal kızgınlık duygularını açıkça dile getiremez. Kızgınlık duygularını bastırır, şekil değiştirtir, hatta daha da öte neye ve neden kızdıklarının farkına varmak bile istemezler. Kadınların korkulu rüyası, her şeye muktedir yıkıcılık gücü. Bastırılan kızgınlık duygusu içten içe büyür. Yeni kızgınlıkların eklenmesiyle de dayanılmayacak boyutlara gelir. Ehlileştirilmiş kızgınlık duygusu ilkel saldırganlığı harekete geçirebildiği için dışa vurulmamış öfke kişide saldırganlık fantezileri ve düşleri yaratabilir. Kızgınlığını açıklayamayan kadın içten içe saldırganlık düşünceleri ve fantezileri geliştirebilir. Bu tür öfke fantezilerini çoğumuz yaşar, kızıp bir şey yapmadığımız kişiler hakkında kötü düşünceler, yıkıcı düşler besleyebiliriz. Düşler dürtülerin dışa vurumudur. Gerçekleştirilmedikleri sürece duyguların anlamlarını kavramak için önemli sembollerdir. Yıkıcı, saldırgan düşler ve fanteziler bize duygularımızın, kızgınlığımızın, öfkemizin boyutlarını ve önemini gösterirler. Kızgınlığını içine atan, öfkesini dile getiremeyen, dışa vuramayan kadın, olumsuz enerjisini zaman zaman yıkıcı düşler ve fanteziler kurarak dışa vurmaya çalışmakta, enerjisini dengelemektedir. Bu düşlerle kendini bir şekilde tatmin etmekte, hıncını almaktadır adeta. Bu düşler her şeyi bırakıp yok olmak, çekip gitmek, ortadan kaybolmak olduğu kadar karşı taraf hakkında yıkıcı, saldırgan fanteziler de olabilir. Biriken öfke enerjisi o derece büyüktür ki kadın düşlerinde tüm sistemi yıkacak boyutta her şeye muktedir bir güç hisseder kendinde. Bu kızgınlığının enerjisi ve yarattığı düş gücüdür. Fanteziler bastırıp saklı kaldıkça ürkütücülükleri de bastırılmaya ters orantılı olarak artar. Düşlerin korkutucu boyutları arttıkça da kızgınlık ters oranda daha da çok bastırılır. Bu bir kısır döngüdür. Kızgınlık açıklanıp dile getirilirse, sanki tüm mekanizma aniden harekete geçecek, tüm düşler gerçekleşecek, kadın her şeye muktedir gücünü kullanacak ve felaketler zinciri başlayacaktır. Son derece ürkütücü olan bu düşüncelerinden dolayı kadın öfkesini daha da gizli tutar ve giderek daha da çok bastırır. Artık bir kısım döngünün içindedir. İşin acı yanı, bu kadar çok bastırılan kızgınlık gerçekten de artık kabına sığamaz olur ve en ufak şeyden aniden patlayıverir. Hiç önemli olmayan bir neden, basit bir olay, herkesi ve kadının kendisini de şaşırtan bir öfke kasırgasına yol açar. Öfke olayla orantılı bile değildir. Herkes kadar kadının kendisi de şaşkındır olup bitenlere. Bu kontrolsüzlüğünden dolayı adeta korkusu gerçekleşmiştir. Kendisinin ve durumun kontrolünü yitirmek, istemi dışında davranmak, bağırmak, çağırmak, sinir krizi geçirmek kadını son derece ürkütür ve derinden utandırır. Sanki kontrolsüzlüğüyle etrafı ve kendine karşı küçük düşmüştür. Geleneksel psikiyatri bu gibi durumlara histeri krizi adını vermiştir. Böyle bir durumun nedenlerini anlamak yerine olanlara hastalık adını koymak insanları daha kolay yönlendirebilir ve kontrol edebilir hale getirir. Kızgınlığın sadece yıkıcılıkla bağdaştırılması erkek davranış ve tarzlarından kaynaklanmıştır. Kızgınlığın yıkıcılıkla çağrışımına koşullanmış olan zihnimiz, yıkıcı saldırganlıkla etkin ve yapıcı kızgınlık ifadeleri arasındaki farkı görebilmemize engel olur. Böylelikle kadınların aslında haklı olan eleştirileri, ifadeleri de genelde saldırganlık olarak algılanır. Buna karşılık başkalarının ruhsal sağlığına aykırı bile olsa, erkeklerde bu tür olumsuz duyguların ifadesi ve yıkıcı eleştiriler tamamen serbesttir. Hatta toplumca da desteklenir. Böyle bir ayrımın var olmasının temel nedeni annelik rolüne yüklenmiş olan mantık dışı fanteziler çerçevesine oturtulmuş ideal kadın imgesidir. İç idealler, ideal kadın olma arzusu ve ideal kişi. İdeal kadın. Gerek çevredeki kadın örnekleri, gerekse medya, romanlar ve filmler ideal kadını sertlikten ve saldırganlıktan arınmış olarak tanımlar. Dilimiz hakkını arayan ve koruyan kadına erkek gibi kadın adını takmıştır. Televizyonda sık rastlanan açık oturumlardan birinde şöhretli bir sunucumuz hakkını arayarak konuşup sorulan sorulara açık ve dürüstçe yanıt veren kadın katılımcıya, sözüm ona izleyicileri güldürmek için, "Hanım, eşin sana nasıl tamir ediyor? Sizin evde pantolonu galiba sen giyiyorsun" şeklinde yorumda bulunup kadını küçük düşürerek susturmayı becermişti. Kadınların dürüst, açık ve hakkını arar tarzda konuşması toplumca sertlik olarak adlandırılır. Böylece hakkını aramama, dürüstçe konuşmama, sertlik ve saldırganlıktan tamamen arınmış varoluş tarzı kadınların benlik ve bilincine küçük yaştan itibaren nakşedilmektedir. Küçük kızların yumuşak, anlayışlı, tatlı ve cici olduklarında daha çok onay ve kabul gördüklerini, kızgın ve isyankar olduklarında ise tepki görüp mahcup edildiklerini de göz önüne alırsak, kadınların varoluş bilinci sertlikten uzak, kızmayan, karşı gelmeyen, yumuşak, verici, tatlı olmakla sınırlanmaktadır. Yaşamında oluşan kızgınlık ve öfke yaratıcı durumlarda kadının kendini çevrenin belirlediği kadın olarak algılamak istemesi ve iç idealleri onun gereken yerlerde kızgınlığına sahip çıkmasına ve onu dile getirmesine engel olur. Kaldı ki geçerli olan kızgınlık dili bir erkek söylemi olduğundan kadın bunu kendine uygun görmemekte ve itici bulmaktadır. Dolayısıyla kadın kızgınlığını kendince ifade edebilecek dil ve davranış tarzıyla donanmamıştır. Bu gibi durumlara karşı tamamen hazırlıksızdır. İlişki idealleri. Televizyon dizileri, filmler ve romanlar özellikle aşk ilişkileri üzerine kurgulanmıştır. Konuyu çekici kılmak için genellikle ilişkilerin en heyecanlı bölümleri olan ilişki başlangıçları, aşık olana kadar olan olaylar ve birlikteliğe karar verene kadar yaşanan bölümler gösterilir. Sona veya mutlu sona erişildiğinde sanki yaşam sürekli aşkın ve anlayışın doruğunda devam edecekmiş gibi gizli bir mesaj verilir. İlişki idealleri bu örnekler üzerine kurulup bilincimize yerleşir. İlişki başlangıçlarında her iki tarafın yaşadığı coşku, birbirine gösterdiği anlayış ve aşk yaşam boyu ne olursa olsun devam edecektir sanki. Birliktelik ve evlilik bu tür filmlerde mutlu sondur. Oysa gerçekte evlilik mutlu bir son değil, mutlu bir başlangıçtır. Sonunun ne olacağı her iki tarafın birlikteliğe getirebileceği çaba ve nitelikle yakından ilişkilidir. Sonra bu ideale taşıdığımız diğer bir ilişki ideali de eklenir. Gerek erkek, gerekse kız çocuklarının bilinçlerindeki ilk yakın ilişki, anne ile yaşanan o doyurucu, yumuşak, içine gömülebileceğimiz ilişki tarzıdır. Kadın ve erkek yakın ilişki örneği olarak öğrenmiş oldukları anne ile yaşanan bu ilişki tarzını yetişkin yaşta karşı cinsle birliktelik durumlarında fantazilerinde bekler ve özlerler. İlişkinin en can alıcı niteliği başlangıçta yani bebeklik dönemindeki sertlik ve kızgınlıktan uzak koruyucu ve besleyici ilişki tarzıdır. Bu yakın ilişki ideali gerek kadının gerekse erkeğin bilinçaltına özlem ve beklentilerle yerleşir. Erkek ve kadın yakın ilişkiye girdiklerinde bu tür bir ilişkiyi yeniden yaşama özlemini taşırlar. Cinsel rol örnekleri gereğince anne rolünü üstlenen kadın, anneden beklenen vericilik, sabır, kabullenme davranışlarını her ne kadar ilişkisinde yaşatmak istese de günlük yaşam koşulları ve birliktelik doğal olarak bu mantık dışı beklentiye imkan vermez. İdeal ilişki içindeki ideal kadını bir süre mış gibi yaparak oynamaya çalışan pek çok genç kadın biliriz. Ancak yaşam ve özellikle birisiyle birlikte yaşam bu tür kızgınlıktan arınmış birlikteliğin sürekliliğine imkan vermez. Günlük kaygılar, engellenmeler, sıkıntı ve görevler çoğunlukla engellenmişlik duyguları ve kızgınlıklar yaratacak nedenlerdir. Oysa ne kadın ne de erkek bu gibi zor koşullarda ne yapacakları, bu durumların nasıl üstesinden gelecekleri, kızgınlıklarını kendine ve karşı tarafa saygılı bir şekilde nasıl dile getirecekleri, çatışmalarını nasıl yapıcı olarak halledecekleri konusunda donanımlı ve bilgili değillerdir. Birlikteliklerin zorlukları ve sorunlarıyla sağlıklı bir şekilde baş etmeye yönelik eğitim eksikliği, kadın ve erkeği birlikte yaşamın ve günlük çatışmaların doğal güçlükleri ve çıkmazları karşısında donanımsız ve çaresiz bırakmaktadır. İkincil konumda olanların temel ve fark edilmeyen öfkesi. Miller'a göre ikincil konumda bırakılan hizmet ve serviste olan kişilerin temelde bastırılmış bir öfkeleri vardır. Temel eşitlik ilkelerine uymamaktan, insan onurunun kırılmasından kaynaklanan ikincil olma duygusu, kadercilik ve kabullenmişlik duygusu ile birlikte yaşanan, dile getirilmediği gibi tanımlanmamış bir iç isyan ve bundan doğan ince ve bastırılmamış bir iç öfke. İkincil durumda olanların kızgınlık ifadeleri genelde duyulmaz ve duyulsa bile kabul görmez. Memnuniyetsizlik ve kızgınlık sadece iktidarda olanlara özgü duygulardır. Ataerkil anlayışa göre hizmet ve servisle görevli kişilerin ikincil konumda olanların memnun olmamaları, şikayet etmemeleri, hele hele kızmaları söz konusu bile edilemez. Toplumsal olarak kadınların da hizmet ve servis rollerini üstlenmeleri doğal kızgınlık ifadelerinde böylelikle engeller. Kadınların toplumda ikinci konumda olmaları, iktidarda olmamaları, olanlara memnun olmama, şikayet etme hakkını tanımaz. Kızım daha ne istiyorsun? Evin var, kocan var, çoluk çocuğun var ya sözlerini kaç kadın şikayetlerine ve kızgınlıklarına yanıt olarak almıştır. Ataerkil düzen bir kadının en birincil isteklerini evlilik, ev, eş ve çocuk sahibi olmakla sınırlamıştır. Böylelikle kadınlardan beklenen ideal kadın rolleri toplumca ikincil konumları ile pekişerek kadınlarda kızgınlık duygularının sıkıca kontrol altına almasına yol açar. Kültürümüzde kadınların kızgınlık ve isyanının bu şekilde kontrol edilmesi ve engellenmesi genel anlamda toplum tarafından öğretilmiştir ve bilinç dışıdır. Bu nedenle kadınlar genelde şikayetlerini açıkça dile getiremez, isyan edemez, haklarını korumaya yönelemez veya bunu yapmak isteseler dahi toplumca zaten engellenirler. Kadınların kızgınlığına ve isyanına karşı duyarsızlığı ve tepkiyi ne yazık ki sadece erkekler göstermemektedir. Aksine birçok durumda erkeklerin duyarlılık ve mantıkla anlayabileceği bir öfke veya isyanı diğer kadınlar duymak ve anlamak istememekte, şikayet eden veya kızgın kadını geleneksel, uysal ve uyumlu rolüne döndürmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Kadınlar kızgınlığa karşı kültürel engelleri nasıl öğrenir? Çevreden tepkiler, uyarılar ve baskılar. Kültürel engelleri erken yaşta evden, okuldan ve çevreden öğrenir, kızgınlığın, isyanın, eleştirinin ve saldırgan hareketlerin kadınsı olmadığı konusunda yeterince uyarılırız. Küçük kızlar erken yaşlardan itibaren sert görünümlü tavırlarına, kızgınlıklarına, açık eleştirilerine anında tepki alır, yumuşak ve anlayışlı olmamak, kız gibi davranmamakla suçlanarak utandırılırlar. İlk aile ve çevresel rol örnekleri. Anneler, çevredeki yetişkin kadınlar, çocukların ileriki yaşamlarındaki kadın örneklerini, kadın davranışlarını belirler. Küçük kızların yaşamlarındaki kadın örnekleri ya kızması gereken yerde susan, hasır altı eden, alttan alan, mutsuz, gizli gizli ağlayan anneler veya memnuniyetsizliğini dile getirdiği zaman duyulmadığı için dırdırcı olan, sürekli söylenen, bağırıp çağıran, itici kadın örnekleridir. Bunun yanında kızdığında veya isyan ettiğinde aşırı tepki, saldırı ile karşılaşan, dayak yiyen veya çatışmaya giren kadın örnekleri son derece itici, oldukça ürkütücü, kesinlikle istenmeyen örneklerdir. Bunların ötesinde memnuniyetsizliğini ve şikayetlerini sürekli bastırıp hiç dile getirmeyen, susan, biriktiren ve olmadık zaman ve olmadık yerlerde ani öfke patlamaları yapan, bağırma, saldırı ve ağlama krizleri geçiren kadın örnekleri de daha ürkütücüdür. Bu gibi kriz durumlarının tıpta histeri krizi, menopoz, premenopoz gibi bilimsel tanımları mevcuttur. Günümüze kadar bilim bile bir kadının yaşamsal olarak engellenmişliğini, kıstırılmışlığını duyamamış, anlamak istememiş ve bu gibi durumlara hastalık olarak bakmayı yeğlemiştir. Kadının kızgınlığını dile getirmesine dış etkenler. Kadının kızgınlığını dile getirmesini kendi iç baskıları olduğu kadar çevreden gelen çeşitli tepkiler de engeller. Bunlar duymama, dikkate almama, önemsememe vesaire tepkiler olabildiği gibi kadının kendini tehdit altında hissetmesine neden olan eleştirici, karşı, kızgınlık, dışlanma ve hatta dayak gibi tepkiler de olabilir. Çevresel engelleri kısaca inceleyecek olursak bunlar şu şekilde özetlenebilir. 1. Fark edilmemek. Kadın üzgündür ve surat asıyordur. Ancak çevresindekiler nasıl olsa geçer ilkesi uyarınca bunu dikkate almaz, kadın ise bu kayıtsız tepki nedeniyle fark edilmediğini düşünür. Bir süre sonra zaten kadın da sürekli asık bir suratla yaşamak istemeyeceğinden surat asmaktan vazgeçecektir. Böylelikle kızgınlığını yine kendi içine gömmüş olacaktır. 2. Duyulmamak. Kadın şikayetini dile getiriyordur aslında ama bunu etkili bir biçimde yapmıyordur. Örneğin sorununu alçak sesle söylüyordur. Söylediğine kendisi de inanmıyordur. Hayır, olmaz cevabını içeren bir soru soruyordur. Örneğin çekingen bir sesle, "Sabah çocukları okula hazırlamak çok sorun oluyor. Bana birazcık el verseydin." Cevap, olmaz, ben sabahları zor uyanıyorum. Bu nedenle söyledikleri duyulmamakta es geçilmektedir. Kadın bu şikayetini dile getirmek için zaten uzun süre düşünmüş veya beklemişse kendini sorununu dile getirmiş ama kabul görmemiş olarak hisseder. Duyulmamak ise insanda inanılmaz boyutta bir kırgınlık yaratır. Hele hele ifade edilen şey kişi için çok içsel, hayata bir konuysa, bunu dile getirebilmek için de özellikle çok çaba sarf etmişse kızgınlığı da aynı oranda şiddetli olur. 3. Ciddiye alınmamak, önemsenmemek. Kadın sorunlarını etkili bir biçimde dile getiriyordur. Ancak çevresindekilerden aldığı tepki umursamazlıktır. Bu kişiler onun sorununu dinler ancak yapıcı önerilerde bulunmak ya da sorunun çözülmesine katkıda bulunmak yerine "Aman sen de düşündüğünceye bak, boş ver canım, aldırma, düzelir. Böyle şeyler hayatta her zaman olur" gibi yanıtlar verirler ve kadın da anlaşılmadığını düşünüp tekrar kendi kabuğuna çekilir ve böylece kızgınlığı daha da artar. 4. Küçümsenmek. Kadın kızgınlığını ifade etmekte, sorunlarını dile getirmektedir. Ancak çevresindekiler onu dinlemek bile istememektedir. Dile getirdiği her sorunda aldığı tepki, "Sen zaten hep sorun yaratırsın. Herhalde aybaşı zamanın geldi. Menopoza girdin" gibi küçümseyici, aşağılayıcı yanıtlardır. Bu durumda da kadının duyduğu öfkenin giderek büyümesi kaçınılmazdır. 5. Genellemeler, olayın küçümsenmesi. Kadın sorunlarını dile getirdiğinde aldığı tepkiler bazen olayın genellemesi veya sanki herkesin başına gelebilecek bir olay olduğundan küçümsenmesi, önemsiz sayılması gerekirmiş gibi yok sayılması şeklindedir. Evlilik böyledir, hepimizin başında. Kızım, erkek milleti hep böyledir, idare edeceksin gibi görüşler sürekli yilenilir. Bu gibi sözlerle sürekli karşılaşan kadın da artık sorunlarını çözemeyeceğini düşünerek şikayetini dile getirmekten vazgeçer.